Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında yani zor bir şey konuştuk ama yayın arasında gelen mesajlardan anlıyorum ki, oradan anladığım kadarıyla ya da daha doğrusu öyle söyleyeyim, konuşulması da gerekiyormuş. Yani hafta sonu verilen Saadet Partisi'nin o Necmettin Erbakan toplantısındaki fazla parti liderli görüntünün anlamı üzerine konuştuk ve hani ben dışarıda bunun birliğini istiyorum ama bu fotoğrafı istemiyorum gibi bir durumun söz konusu olamayacağını anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız, siz yayını paylaşacaksınız, çağıracaksınız diğer dostları. Aynı şeyi ben de Twitter üzerinden yapacağım. Herkesi buraya davet edeceğim ve diyeceğim ki gelin, hadi gelin konuşalım. Gazetelerde ne var? Bir kere gazetelerde şu var. Ya çok büyük 28 Şubat zulmü. Öyle bir yaşanmış ki 28 Şubat zulmünün üzerinden geçen yıllara rağmen anam acısı bitmemiş. 28 Şubat bir darbe mi? Kuşkusuz. 28 Şubat darbesi bir hukuk kaybı mı? Kuşkusuz. Ama birader yani anlıyorum da sen de sürekli aynı telden çalmaya çalışıyorsun türküyü. Başka telleri de kullan. Var bak bu bağlamanın güzel telleri var. Diğerlerini de konuşalım. Mesela bugün size yayın içinde Hürriyet Gazetesi'nde iki parça göstereceğim. Bir tanesi özellikle gösterilmeli. Abdülkadir Selvi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile konuşmuş. Ve Abdülhamit Gül demiş ki yarın hani hukuk reformu açıklanacak ya. O hukuk reformunun içinde söylediği diyor ki bu reformu diyor İstiklal Caddesi'nde yürüyen insan da hissedecek diyor. Ya korkmayın öyle bir şey değil herhalde ne bileyim yani İstiklal Caddesi'nde bir anda yaka paça yere yatırılmayacaksınız da önce uyarılıp yere yatırılacaksınız herhalde onun anladığım o benim. Yazın içinden göreceğiz. İki, deniyor ki bu hukuk reformu önümüzdeki hafta işte ekonomi reformu anlatılacak. Bütün bunlarla birlikte AKP zaten reformcu yönünü bir kez daha ortaya koyacakmış. Bizde bir tuhaflık var muhtemelen ya ben anlayamıyorum olabilir. Ama üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen mesela dün Tayyip Erdoğan'ın sözleri inanılır gibi diye bir şiir okudum diye hapse attı. Evet bir şiir okudunuz diye hapse girmeniz herkes karşı çıktı. Herkes. Ama bugün insanların bir tweet attı diye insanların hayatı kayıyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çocuklar hani siz diyorsunuz ya şiir okudum diye içeri girdiniz. Boğaziçi Üniversitesi'nin iki öğrencisi tutuklu halihazırda. Suç sadece tweet. Sadece tweet. Başka hiçbir şey yok. Siz bir şiir okudum diye ortalığı birbirine katıyorsunuz. Bu insanlar sadece bir tek tweet attılar. Neden onların hayatlarının karartılması mümkün olabiliyor peki? Ya Adalet ve Kalkınma Partisi artık resmen yalanın bininin bir para olduğu bir parti haline geldi. İktidarı sağlam tutabilmek için yani saçmalığın nereye gittiğinin bir önemi yok. Ay konuşulabiliyor, ne bileyim işte Mars'a roket konuşulabiliyor, 380 milyar metreküp doğalgaz konuşuluyor ya da yani sadece o değil. İşte yerli savaş uçağı konuşuluyor, F-35'ler konuşuluyor, S-400'ler konuşuluyor, Patriotlar falan. At istediğin kadar salla. İstediğin kadar salla silkele. Ama insanlar artık yemiyor bu numaraları. Gerçekten yemiyor. Zaten sıkıntı bu. O yüzden şimdi çok daha fazla arttı. Fark ediyorsunuz. İyice yağdırmaya başladılar. Ama bugün mesela bütün bunların üstü, bütün iktidar gazetelerinde bu var. 28 Şubat'ta biz ne zulüm yaşadık. Abo! Hepsi bunu anlatmış. Eyvallah. Şimdi insanların yaşadığı zulüm. Üstelik arada bir tane de artı zulüm var yaşanan. Cemaat dönemi nasıl unuturuz ya? Gezi zamanı. O dönemde yaşananlar, insanlara edilen zulüm, kanun hükmünde kararnamelerle insanların işlerinden atılması, bir şiir okudum diye hapse atıldım. Sen şiiri okuyabilmişsin yine. Ya okuyamayan aklından geçirdiği için tutuklanan var. Kesin bunu demek istiyor diye. Hürriyet'te hiç utanmadan, arlanmadan, hiç ama sıfır utanma arlanma manşet şu 81 ilin kader günü. Hiçbir insan evladı şunu sormuyor. Ya biz neden bugüne bağladık kardeşim bunu? Neden ya? Lan Milli Eğitim Bakanı çıkıyor okulu pazartesi açacağız diyor. Sağlık Bakanı bir şey söyleyemiyor, kıvranıp duruyor. Ve bizi hep beraber şunu ikna etmeye çalışıyorlar. Tamam ya ne olacak biz bugün karar vereceğiz. Sebep? tek kişi karar verecek. Ve bunun demokratik bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Hürriyet gazetesinde utanma, arlanmanın zerresi gıdımı kalmadı artık. Bunu marifetmiş gibi yazıyor ve bir takım insanlar da televizyonlarda bunlarla oynuyorlar. Anlatıyor ve bunu gerçekten önemli diye gösteriyor. Önemli mi? Ya bu utanç vesikası. Bu bir utanç vesikası, daha ötesi değil. Biz neden koskoca ülkeyi tek kişinin iki dudağının arasına bırakıyoruz diye sormuyor hiçbiri. Ama şunu soruyor. Mesela Abdülkadir Selvi hukuk reformunu anlattı. Hukuk reformu İstiklal Caddesi'nde hissedilecek yazısının içinde Abdülhamit Gül ile konuştuğunu anlatıyor. İşte Abdülhamit Gül acayip güzel şeyler söylüyor. Keşke Adalet Bakanı olsa diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki lan Adalet Bakanı zaten bu. Acayip güzel söylüyor. Sanki bakanlığı o yönetmiyor. Haksız da değil aslında, o yönetmiyor ki. Neyse, sonuçta işte bakan görevinde o değil gibi. 28 Şubat'ı anlatıyor. Bir şiir okuduğu için hapse atılan Erdoğan falan. Güzelleme yapmış işte, yani yerini sağlamlayacak şeyleri yazmış. Ama bak, beni ilgilendiren hikaye şu. Reformlar diyor bir defalık iş değil diyor. Biz diyor reformlarla anılan bir partiyiz diyor. Ve anlatıyor diyor ki bir kişi bile yanlış yapıyorsa onu düzeltmek lazım. Bir kişi mi? O şey mi? Ha onu demiyorsunuz. Ha bir kişi anladım. Ben de dedim ulan tek kişi yanlış yapıyorsa Allah Allah dedim, yani yanında cebinde herhalde yürek sote gezdiriyor böyle, bayağı tempura yapılmış, arada atıyor lakır lakır. Aile hayatında da, imarla ilgili bir sorunda da, adalet eksikliği hissettiği hangi konuda olursa olsun insanlar adaletin tecelli etmesi için yargıya başvuruyor. Bizim hedefimiz de bu reformlarla, bak geliyor şimdi, Kızılay Meydanı'nda da İstiklal Caddesi'nde de insanlara dokunmaktır, onların adalet arayışlarına yanıt vermektedir. Ya Sayın Bakan, İstiklal Caddesi'yle ilgili bir şey söyleyemem, ben Ankaralıyım, gariban bir Ankaralıyım, Ankara bebesiyim de. Kızılay deyince şey yaptı, içime dokandı. Tam o Kızılay Meydanı var ya, şimdi Kızılay Meydanı'nda eski yeni Karamürseli, eski Kızılay binasını sırtına al, al sırtına, sağ kanattan çaprazdan yürümeye başladı. Adı Gökdelen, artık Gökdelenliği kalmadı. Ondan büyük toplu konut var şu anda da, bizim çocukluğumuzda Gökdelen'di. Gökdelen'in önünde buluşalım, hangi kapısı falan diye. Devasa gelirdi, düdük kadar bir şey normaldi. O Gökdelen'den yukarı doğru yürümeye başla. Hemen metro merdivenlerini geçtikten sonra soldan merdivenler göreceksin. Heh, o merdivenlerden tırman, Yüksel Caddesi'ne gider orası. Bak orada dünyanın en güzel heykellerinden bir tanesi vardır. Metin Yurdanur, kulakları çınlasın. Ankara'da çok önemli heykeller olan işte Eller heykeli vardır mesela, Abdi İpekçi Parkı'ndaki. Gar Meydanı'ndaki o Nasrettin Hoca heykeli vardır. Metin Hoca'nın, Metin Yurdanur'un şahane bir insan hakları heykeli vardır. İnsan hakları evrensel beyannamesini okuyan bir kadın. Kızılay dediniz diye söylüyorum da, orası seyyar karakol oldu Sayın Bakan. Niye biliyor musunuz? Sizin reformlara çok düşkün olan iktidarınız sayesinde orası insan hakları anıtı yasaklandı. İnsanlar eskiden orada, mesela bir şey anlatılacağı zaman orada toplanılır. İki satırlık. Bir açıklama okunur, dağılırdı. Hemen yanında Mülkeliler Birliği'dir. Çok affedersin. O yüzden hani benim için önemi de fazladır. Bahçesi falan. Ankara'yı bilen bilir. Çok güzel olur yaz akşamları. Sizlik değil. Su koyuyorsun falan. Beyaz diyor ondan. O yüzden. Ama çay kahve de içilebilir. Neyse işte orası sizin reformları çok düşkün iktidarınız zamanında o kadar reform yaptınız ki artık yasaklandı. Etrafı bayağı böyle o çelik paravanlarla çevrildi. Şimdi mesela hani reform diyorsunuz ya, bak denemesi bedava. Ben bugün üzerinde sadece reform yazan bir kağıt alayım, A4. Tamam. Üzerine bold italik harflerle reform yazsın sadece, bak. Reform. 7 harfli sadece. Sadece bu kadar. Pardon, 6 harfli. Ben elimden o kağıdı çıkartayım. Denemesi bedava ya, insan hakları yanıtının önünde. Ben elimden o kağıdı çıkartayım ve reform diyeyim. Bakın 6. harfi tamamlayamadan gözaltına alınır insan. Kim yaparsa yapsın. Ya tabii yani siz de haklısınız. Abdülkadir'in karşısında çok rahat sallayabiliyorsunuz bunları. Çünkü o hayırdır nereden çıktı demiyor mesela. Yüksel Caddesi hatırlatması yapmıyor. Ama böyle. İstiklal Caddesi ile ilgili bir şey söyleyemem. Haddim, yani benim hayatım orada geçmiyor çünkü. Ama ben size anlatırım bunu satır satır. Sayın Bakan, doğru değil söyledikleriniz. Atıyorsunuz ya. Vallahi atıyorsunuz. Keşke olsa. Ben verdiğiniz röportajı Abdülkadir'e söylediklerinizi okuyunca yemin ediyorum demin söylediğimi söyledim. Keşke Adalet Bakanı olsa ne güzel konuşuyor diye. Sonra baktım hatırladım ki siz zaten Adalet Bakanısınız. O zaman da şunu söylüyor insan işte. Ya kardeşim biz niye yatıyoruz, niye yaşıyoruz bunu diye. Hani. Ya neresinden? Benim aklıma. Bak Metin Yurdanur dedim şimdi. Ben heykellerini çok severim hocanın. Hakikaten çok severim. Çünkü çok derdini çok güzel anlatır bana kalırsa. Ben bir sanatçı değilim yani öyle bir haddim yok. Ama hakikaten beni çok etkiler heykelleri. Abdi İpekçi Parkı'ndaki o eller heykeli. Ya çok çok acayip bir heykeldir. Onun üzerine 3 sene kadar önce bir öykü yazmıştım Bavul dergisinde. Çok etkileyici bir heykeldir. Çok da güzel bir hikayesi vardır biliyor musunuz? Dur ya anlatayım. Dur bir dakika anlatayım. O heykelin dikiliş tarihi ya Türkiye acayip bir ülke. Yani neresinden tutsanız, neresinden tutsanız hikaye fışkırıyor bu ülkede. Yeter ki birileri doğru anlatsın bizim hikayelerimizi. Birileri saptırmasın. Metin Hoca, Metin Yurdanur eş zamanlı olarak iki tane heykel yapıyor. Heykellerin başlama tarihi 1979. Tabii Hitit Güneşi, Hitit Kursu. O da kimindir? Neydi adı? Suna. Unuttum ya. Unuttum adını. Ama o Metin Hoca'nın değil. Nedim hatırlarsam söylerim. İki heykel yapıyor eş zamanlı olarak. Bir tanesi Gar Meydanı'ndaki bu şeye hani aslana eşeğe ters binmiş Nasrettin Hoca heykeli. Bir tanesi de Abdi İpekçi Parkı'ndaki eller. O muhteşem bir figürdür o gerçekten. Fakat biliyorsunuz bizim hani ülkemizde bir heykel yapmak, heykeli bir yere dikmek falan çok kolay işler değil bunlar. Neden? Yani İslamiyet heykelleri sevmiyor. Yapılması yasak olduğu için de bizde de çok gelişmiş bir şey değil. Ama çok iyi sanatçılarımız var bizim. Çok iyi heykeltıraşlarımız var. Muhtemelen. Nusret Suman, hay yaşayın ya. Çok teşekkür ediyorum Nusret Suman'ın. Çok iyi heykeltıraşlarımız var. Ve o dönemki belediye başkanı ben de her hatırlattığımda biliyorsunuz rahmet okurum, rahmet dilerim kendisine. Çünkü Ankara'ya çok... Çok hizmeti olan bir insandır ya. Çok benim iyi bir okur olmamdaki en temel gerekçelerden biridir. Ali Dinçer o dönemki belediye başkanı. O sipariş ediyor heykelleri. Şimdi heykellerin ikisi de bitiyor. Fakat belediyede heykel için bir şey açacak kalem yok. Yok yani heykel yaptırmak diye bir ödenek yok. Bunun yerine bakıyorlar bronzdan planlanıyor eller. Ama yani o kadar bronz alacak para yok. Deniyor ki sonra Metin Hoca da kabul ediyor onu. Diyor ki tamam betondan dökelim. Sonuçta çünkü el figürünü verebilmek ve gerçekten iyi yapılmış durumda. Betondan heykeli yapıyorlar, döküyorlar oraya. Döküyorlar. Heykelin döküldüğü tarih 10 Eylül 1980. Şimdi kendisi şöyle anlatıyor Metin Hoca bunu. Ya bunu betondan döktük çok da şık oldu. Ama betonun şöyle bir özelliği var sulamak gerekiyor. Sulamazsan çatlıyor. Çünkü beton kendi içinde yanıyor ve dökülmeye başlıyor. Ya o kadar uğraşılmış o kadar güzel bir heykel sulamak lazım. Her gün ekip suluyor onu. Metin Hoca da gidiyor başında duruyor. 12 Eylül sabahı darbe oluyor. Darbe oluyor sokağa çıkmak yasak. Şimdi bir sanatçı burada ne düşünür? Yani sanatımı nasıl icra edeceğim falan... Elbette Metin Hoca'nın aklına ilk gelen şu oluyor. Lan heykel çürüyecek. Sulamak lazım onu. Nasıl sulayacağız? Sokağa çıkmak yasak. 2 gün kabus görüyor evde. 2 gün. Ne oldu? Heykelim öldü mü? Bitti mi? Battı mı? Neyse. Sokağa çıkma yasağı. Bitiyor. Dolmuşa atlıyor doğru Abdi İpekçi Parkı'na. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin hemen yanıdır o. Köprünün hemen altında. Ankara'yı bilenler bilir. Gidiyor bakıyor ki dökülmemiş. Yüreği acayip soğuyor. Ya çok çok acayip bir hikaye değil mi sizce de? Yüreği acayip soğuyor. Parkın musluğundan hortumu takıp kendi heykelini suluyor adam. Dökülmesin diye. Bak Ankara'nın bu kadar güzel heykeli. Bu kadar güzel. Gar Meydanı'ndaki onun da ayrı bomba hikayesi var. Gar Meydanı'ndaki ha işte Gafam anlatıyorsun ya. Bak Gafana gerek yok. Bu ülkenin kafası zaten iyi. Yeter ki elleme. Elleme ayarlarını bozma. Gar Meydanı'ndaki Nasrettin Hoca heykeliyle ilgili olarak da aynı dönem dedim ya iki tane heykel başlanıyor diye. O heykel de bitiyor, kaidesini yerleştiriyorlar. Fakat 12 Eylül olduğu için heykeli koyamıyorlar üstüne. Kaide duruyor nal gibi ortada. Duruyor yani, kaidesi var, üstüne heykel konulacak. Çünkü iş yapılmış, hoca ödemesini almış. Ha, demin dedim ya hani heykel kalemi yok diye. Bak Ali Dinçer'in büyüklüğü, güzelliği burada. Belediyenin normal yapımlarda kullandığı beton fiyatı üzerinden ödeme yapıyor Metin Hoca'ya. Beton kullanım, belediye sonuçta çünkü bir şeyler yapıyor. Nasrettin Hoca heykeli kayda duruyor orada, heykel yok. Ne yapacağız? 12 Eylül oluyor. Sokağa çıkma yasağı bittikten sonra yine aynı dönem. Metin Hoca bir grup belediye işçisiyle birlikte çöpçü tulumlarını giyiyorlar. Ya cim, Türkiye öyle bir ülke ki sanatı yapmakla bitmiyor mevzu. Savunmak zorundasın bir de. Sanatını yaşatmak zorundasın. Çöpçü tulumlarını giyiyorlar. Heykeli alıyorlar depodan. Götürüyorlar garın oraya. Asker var. Dağtaş asker dolu yani. Silahlı, o dönemi hatırlayanlar görürsünüz. Tabi Sivrihisar'da Açık Hava Müzesi. Yani Sivrihisar hocanın kendi memleketi. Orası zaten sürekli bir sergi aynı zamanda. Askerler var. Askerler bunları görüyor fakat çöpçü kıyafetli adamlar geliyor sonuçta. Belediye işçisi. Ellemiyorlar. Bunları heykeli getiriyorlar. Askerlerden başındaki geliyor yönü. Hayırdır hemşerim diyor. Diyorlar ki belediyeden yolladılar bizi. Bu buraya konacakmış. Talimat var. O dönem 12 Eylül geldikten sonra işte bütün kamu kurumlarının başına bir paşa, albay bir şey yerleştiriyorlar. Belediye başkanı da unuttum şimdi Ankara'nın, Selahattin miydi? 4 sene boyunca Ankara'nın belediye başkanlığını yapmış biri var. Koyuyorlar heykeli. Askerler daha tam mevzuyu anlamadan bunlar deparlıyor, kaçıyor. Ama heykel kayda yerleşiyor. Yani maksat hasıl oluyor, gidiyorlar. Fakat oradaki asker rahatsız oluyor. Lan diyor yani, yakar mıyız acaba askerliği burada? Haber veriliyor. Ankara Belediye Başkanı. Biriniz baksanıza Google'dan ya. Unuttum adını. Selahattin miydi? Selahattin Önder miydi? Sabahattin Önder miydi? Gidip haber veriyorlar. Diyorlar ki efendim buraya bir şey kondu. Heykel. Nasıl heykel diyor. İşte diyorlar ki Nasrettin Hoca var. Ters oturmuş falan filan. Hemen Süleyman Önder. Ay yaşayın başakın. Bugün hayatımı kurtardınız valla. Süleyman Önder. Hemen diyorlar ki çağırın. Sorumlusu kim bunun? Şimdi sorumlusu belediye başkanı olarak normalde kendisi Süleyman Önder. Ama adam yeni oturmuş öyle. Bir fikri yok. Diyor ki Park Bahçeliler Müdürü'nü bulun. Park Bahçeliler Müdürü geliyor. Hikayede kim olduğunu bilmiyorum ama hakikaten zekasına çok hayran oldum. Park Bahçeliler Müdürü diyor ki buraya diyor heykel koymuşsunuz Süleyman Önder. Efendim diyor, o heykeli koyduk oraya da diyor. O heykel diyor Ankara'nın tamamının sembolü. Nasıl yani diyor. Onun üstüne diyor nereden baksanız Hititler var diyor, Sümerliler var, Anadolu insanı var diyor Nasrettin Hoca. Çevre anlamında eşek var diyor. Hepsi bir arada. Şahane, Ankara'yı sembolize eden tam da diyor işte bugün hani sizlerin de söylediği birlik beraberlik duygusu. Süleyman Önder düşünüyor, diyor ki tamam ya kalsın diyor. Bak heykelin hikayesi bu. Heykeli yapmakla bitmiyor. Türkiye'de sanatı yapmakla bitmiyor. Sanatı savunmak zorundasın. Şimdi bu anlattıklarım var ya, Ankara Büyükşehir Belediyesi bir dergi çıkartıyor. Çok da güzel bir dergi. Onun içinde bir hikaye olarak, yani Metin Hoca ile bir söyleşi yapmışlar, orada anlatmışlar. Ben birincinin hikayesini biliyordum, eller hikayesini de, ikinciyi bilmiyordum. Onu da orada okudum. Ama bak, biz böyle bir yerden bugün geldiğimiz yeri kıyaslamak zorundayız. Şimdi birileri diyor ya hukuk reformu falan diye. Bunlar yalan ya. Düpedüz yalan. Hukuk reformu dediğiniz yerde Ankara'da bu anlattığım heykel hikayelerinin dışında 750 milyon dolarını gömmüş bir adamla ilgili adım atılabilmiş durumda değil. Sayın Adalet Bakanı, atsanıza bir adım. Hadi. 750 milyon dolar ne demek biliyor musunuz? Bak çok acı, sabah sabah bunu söylemek istemezdim ama Türkiye'de toplam SMA'lı çocuk sayısının yaklaşık 350 olduğu düşünülüyor. Ve bu çocuklarla ilgili olarak hani belli bir yaş ve kilo standardı var ya, oraya kadar gen tedavisi işe yarayabilir. Yarar, yaramaz. Bu değil, yarayabilir, böyle bir ihtimal var. İyileşenler olduğu söyleniyor çünkü. Bu çocukların böyle bir durumu varken 350 çocuğa yaklaşık işte 2 milyon dolar civarında tutuyor. Tamamına harcanacak para işte o. Biz 750 milyon doları gömdük. Adam televizyona çıktı, hiç utanmadan, arlanmadan, hırsız Melih Gökçek diyor Bülent Arınç biliyorsunuz. Hiç utanmadan arlanmadan dedi ki ya dinozor iki 4 trilyon harcadık. Ya 4 trilyoncuk ya. Fazla para değil ki dedi. 4 trilyon. Kendi söyledi. Hani bunu Murat Ağrel yazdı. İnsanlar diyor ki yok ya olmaz öyle. Kendi söylüyor. Ve diyor ki 4 trilyon ya. Şunu ya şunun lafını ediyorsunuz ya. Şunun ya bırak Allah aşkına ya. Ya çok zaman harcadık kusura bakmayın ama bence iyi oldu ya. Ya Metin Hoca'nın heykellerinin anılması ya ne bileyim bu hikayelerin anlatılması lazım bence. Bence insanlar bilmeli. Bilmeli bir şeylerle kıyaslarken kıçından uydurmamalı. Ne olduğunu hep beraber bilmeliyiz. İşte böyle İstiklal Caddesi'ndeki insanlar hissedecekmiş. Hani şey yaparken böyle İstiklal'de yürürken böyle ah derseniz bir anda hukuk reformudur. Ondan olabilir. Hissedersiniz yani. Bir de Hürriyet'in içinde Ahmet Hakan adını da söylerken yani küfür gibi geliyor ama yapacak bir şey yok. Faruk Bildirici'ye geçirmiş. Yazısının başlığı etikçi başı beni fena yakalamış. Bir etikçi başı var. Hadi adını da söyleyeyim. Faruk Bildirici. Kendi kendine medya ombudsmanı diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak. Ya yalan söylüyorsun. Bak bahsettiğin kişi Hürriyet'in okur temsilcisiydi. Sen de oradaydın o zaman. Seninle ilgili de defalarca yazı yazdı. Seninle ilgili de orada hanut iş yapan insanlarla ilgili olarak da Ayşe Arman'la ilgili, Onur Baştürk'le ilgili hepinizle ilgili yazdı. Ağzınızı açamadınız. Şimdi de yazıyor Faruk Bildirici kendi internet sitesinde. Ve şöyle bir yazı yazdı Faruk abi. Dedi ki lebalep dolu tıklım tıklım parti kongreleri yazısını yazıyor Ahmet Hakan. Ama dedi parti adı bildirmiyor. Yalan mı? Yok. Bir Faruk abi ekstra saygılı bir adamdır. Gerçekten ya bence hak etmeyene bile gösteriyor o saygıyı hatta o kadar saygılı bir insan. Ben öyle değilim, ben biraz daha sokak tipi bir insanım ama çok böyle nezih bir şekilde ya bu yanlıştır kardeşim diye yazdı. Anlatıyorsan partinin adını da söyle. Söylemedi. Onu yazmış. Aa Cengiz Semercioğlu var telefon muhabbeti de bunu da yazdı. Diyor ki ben diyor. Orada anlatmışım parti kongrelerinde çekilen alaylar başlıklı bir yazı yazdım ama bir kerecik olsun AK Parti dememişim, korkmuşum, çekinmişim. Yazıda AK Parti kongrelerinin söz konusu edildiği bas bas bağırırken, gündeme en uzaklar bile yazıda AK Parti kongrelerinin kastedildiğini şak diye anlamışken, bizim etikçi başı yazıda AK Parti demedi, AK Parti'yi gizledi falan diye siyasal cepheleşmenin kamplarından birini üstüme saldırtıyor. Ne yapıyor? He bu da aynı. Beni hedef gösteriyor. Ya vallahi Faruk abi yazmaz böyle şey. Dedim yani bence gerekmediği kadar kibar davranıyor. Ama ben aynı şeyi söyleyeceğim kardeşim. Türkçenin kötülüğü bu. O hayvana şu kadarcık hayvana niye o bit yavrusuna o ismi veriyorsun ya? Niye ziyan ediyorsun kardeşim? Öngörüsüzlük bu kadar olur mu ya? O hayvana niye ziyan ediyorsun onu? Çınlata çınlata böyle çift W ile yavuşak demek varken diyemiyorsun işte. Hayvancağızın adı. Hata. Dil yaşayan bir şeydir, mukayyet olmak lazım. Yani her kelimeyi her yere harcamayın. Ahmet Hakan tanıyan varsa bilen varsa için. Ya sadece deyin ki 8 Kasım günü neredeydin sen ya? Neredeydin? Nereye arazi oldun? Ya ama bütün gazeteler bugün, iktidar gazetelerinin tamamı 28 Şubat. Cumhuriyet'in manşeti açlıkta sınır yok. İktidar yoksulluğun sorun olmaktan çıktığını söylüyor ama sokak öyle demiyor. İstanbul'da Taşdelen'de saat 13.30'da bir süpermarketin çalışanı sebze meyve reyonunda bozulmuş, buruşmuş patates, soğanı, yeşilliği çöpe atıyor. Bir kadın, adı Gülcan, 7 yaşındaki oğluyla o çöp konteynerinin içine girip karıştırıp yenebilecek parçasını bulmaya çalışıyor. Hani bazıları için bu bölümü önemli ya. Gülcan Hanım başörtülü. Diyor yani benim başörtülü bacımın başörtülü bacım açlıktan çöp konteynerini karıştırıyor. Yanında 7 yaşında çocuğu var. Ama sorsanız yok ya bitti. Yüz yüze bilmecesi Sibel Bahçetepe'nin haberi iktidar eğitimde süreci kötü yönetti. Ertelemeyle gelen belirsizlik tepki çekti. Aşk olsun. Aşk olsun. Camianın başı döndü. Bir mail geldi yayından önce. Nerede? Hemen bulayım. Ya adımı söylemeyin dememişsiniz ama Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokullardan birinde müdür yardımcısıyım demişsiniz. Ben isminizi söylemeyeyim yine de. Ne olur ne olmaz. Hukuk reformu olmadı ya. Yapılmış olsa İstiklal Caddesi'nde gezerken size bir şey olmazdı da şimdi sıkıntı olabilir. Yusuf abi işte ben MEB'in ortaokullarından birinde birkaç yıldır müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Bir haftadır yüz yüze eğitim planladım. İşi o. Taşımalı öğrencisi var, servisi var. Dün okula gidip adamları tek tek aramak zorunda kaldım. Abi yarın geleceksiniz demiştim ama gelemeyeceksiniz diye. İnanın hiçbiri şaşırmadı. Çünkü bu süreçte sürekli zaten planlama yapıyoruz ve son dakika değişiyor. Net bir şey hiç olmadı. Sınav yaptık. Yaptığımız sınavları bile kullanamadık ilk dönem. Hani diyorsun ya, ah güzel kardeşim, bunlar bilmez, bunlar bilmez. Al bak, yaşayan söylüyor. Bir de veli isterse gönderecek çocuğun deniyor da okullar açılırsa göndermeme şansları yok ki. Çünkü öğrencilerin LGS'de sorumlu olduğu tüm dersler yüz yüze veriliyor. Öğretmenin ders saati doluyor ve uzaktan gelmeyen öğrenci için telafi ihtimali de yok. Çoğu öğretmen artık hepsi açılsın bu ne böyle noktasına geldi. Bak yaşayan söylüyor. Görüyor musun? Hani atıyorsun ya sallıyorsun. Karşında Abdülkadir Selvi var. Nereden vursan gol zaten. Zaten sormayacak ki sana. Ona diyorsun ki işte yürüyen adamlar böyle İstiklal Caddesi falan dokunan. Ne olacak ya? Yani senin için sorun değil. Aman ölümlü dünya vallahi. Neyse işte. Cumhuriyet Gazetesi bunu yazmış. Zehra Özdilek'in bir haberi var. Küçücük bir haber ama önemli bir haber. Bürokratları da kullanarak kanser ve epilepsi gibi hastalıkları iyileştirdiğini öne süren sahte doktor Mehmet Sıddık canı çok sayıda kişiyi dolandırdı. 1 milyon liradan fazla para kaptıran K.E. ve Z.E. çifti başsavcılığa şikayet dilekçesi verdi. İnsanlığa bak, hala bir yandan da kötülük kol geziyor Türkiye'de. Niye? Herkes kötü. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifa varmış. Öyle diyor. CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar. Muharrem İnce ile daha önce birlikte hareket edeceği söyleniyormuş. Hiçbir partiye gitmiyorum demiş. Bence takip etmekte fayda var. Hadi bakalım. İstifa bir karar ama yani siyaseten birilerinin oyunu aldıktan sonra istifa o biraz sıkıntılı ya. Sabah. Bak şimdi. Siyasi hayatımı bitirmek istediler. Başkan Erdoğan, başkan 28 Şubat'ı yaşadım. Bir şiir sebebiyle hukuksuz hapse atıldım. Geçebiliriz haberi. Çünkü bir tweet nedeniyle hapse atılmış insan var. Şiir artık çok böyle şey kaldı ya. Yani ondan çok daha ötesi var. Tweet ya, bir tweet nedeniyle. Nereden biliyoruz? Hakkında iddianame çıkıyor. Başka bir şey yazamamışlar. Ya böyle bir saçmalık olur mu arkadaş ya? Ve buna hakikaten inanmasını bekliyorlar insanların. Ama işte hazır siyasi hayatımı bitirmek istediler. Vallahi büyük. Muhtar bile olamaz yazdılar. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi o muhtar bile olamaz yazan arkadaş var ya. Yani ben hafta sonu ben ne gün gördüm? Dün mü? Dündü galiba. Ben bu siyaset dışı sivil cumhurbaşkanı figürünü çok sevdim diye yazı yazmıştım. Bir şey mi? Ertuğrul Özkök'ün odasında mesela ya şöyle bir sahne düşün. Hakikaten kabus. Ertuğrul Özkök bir gün gidiyor Hürriyet Gazetesi'ne. Hiç kimse söylemiyor ama tembihlenmiş önceden. Odasının kapısını açıyor. İçeri bir giriyor Tayyip Erdoğan oturuyor. Bak şerefsizim kalp krizi geçirmezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Anında küt. Her kişi niyetine. Niye? Adam hala tırsıyor çünkü. Hala. İşte 301 el kaosa kalktı. Muhtar bile olamaz. Böyle elimle gösteriyordum az daha. Zın zın zın zın diye ötüyor baya. Neresi? Beyni. Sözcünün manşeti vatandaşın %67'sine göre ekonomik politikası başarısız. İktidar ekonomi çok iyi diyor ama halk öyle demiyor. Araya araştırma şirketinin Şubat anketiymiş. Türkiye siyasi gündemi ekonomi politikalarında iktidarı başarılı bulanlar %22,9, başarısız diyenler 67,1'miş. %10'u da görüş bildirmemiş. Bak beni ilgilendiren bu. Görüşüm yok. Niye sen nerede yaşıyorsun? Burada. Niye görüşün yok? Yani bir şey alıp satmıyor musun? Evet. Yani yemek yiyorsun, değil mi? Nasıl olur peki senin ekonomi görüşün yok? Konuşmak istemiyorum, tırsıyorum ben. Adalet Bakanı. Sayın Abdülhamit Gül, reform lazım. Bence. Milyonlarca esnaf ve öğrencinin kaderi bugün belli olur. Ya şaka gibi ya, şaka gibi. Bütün ülke buna razı. Bir insan evladı da çıkıp demiyor ki ya biz niye tek kişinin kararını bekliyoruz kardeşim? Ne bu ya? Niye bekliyoruz biz? Demiyor. Bütün ülke bunu bekliyor. Esnaf zaten gebermiş durumda artık. Tamamen gebermiş durumda. İstanbul'da belediyelerle işçiler arasında mutlu son. Kadıköy ve Maltepe'de grev yüzünden çöp dağları oluşmuştu. Ya hafta sonu gördünüz mü buradan yaratılan köpüğü? İnsanların içinde neler varmış ya? Sen nasıl grev yaparsın? Eskiden olsa yapabilir miydin? Çok çok acayip ya. Çok gerçekten yani kafalar acayip bir yere gitti artık ya. Biz kutuplaşmayı, kamplaşmayı falan geçtik. O bunun çok daha basit haliydi. Bu başka bir şey. Bir günün manşeti çivi çakmadan kasaları doldu. Ha bu arada bir de Sözcü Gazetesi'nde yeri gelmişken söyleyeyim. Ben dün gece yayın için çalışırken güzel bir Sait Faik yayını hazırlamaya çalışıyorum bu cuma için. Dün çalışırken işte sosyal medyada biraz baktım ne oldu? Yani acaba yaşanan biten olan biten bir şey var mı diye. Orada gördüm. Ya şu CNN Türk'ün hani hukukçu yaptığı bir tip var ya, hukuk fakültesini bitirmiş. Abi bitirince hukukçu olmuyorsun ki. O fakülteyi bitirmiş oluyorsun. Çim adam var ya bir tane. O Uğur Dündar'a gömmüş. Bunlar da dalaksızlar. Bak buraya gelmiyorlar mesela artık. Burada o kadar çok tokatlandılar ki çünkü. Troll grubu Uğur Dündar'a saldırmaya başlamış şey üzerinden. Yani normalde bu adamların hepsinin Uğur Dündar'dan bahsederken salavat getirmeleri lazım öncesinde ama. İşte yani Türkiye böyle çapsız bir ülke haline geldi maalesef. Çivi çakmadan kasaları doldu bir günün çok şık manşeti bugün. Elektrik dağıtımının özelleştirilmesi kabarık faturaları beraberinde getirirken hiçbir yatırım yapmayan şirketler milyonlarca lira kazandı. Mustafa Bildirici'nin haberi. Yurttaşın ödediği elektrik faturasının %30'u dağıtım şirketlerinin hiçbir çaba harcamadan milyonları indiriyor kasasına. Ne kadar kazanıyor? Al son elektrik faturanı bak 3'te 1'i onun. Şahane iş değil mi ya? 3'te 1'i benim. Alırım 3'te 1'ini. Enerji Bakanı yıllık 40 milyon liralık altyapı çalışması yaptıklarını söyledi. Yurttaştan her faturada alınan bakım onarım bedeli ise 50 milyar liranın üzerinde. 40 milyon 50 milyar. Milyon milyar. Altyapı yatırımı yaptık. Ne kadar? 40 milyon. Ben sana 50 milyar verdim. Ha işte öyle yani. Lan binde birinden az. Olur öyle. Şimdilik o kadar yaptık. Bakalım buna normalleşme değil cinayet denir. İsmail Arı yazmış. Ya Türk Tabipleri Birliği ısrarla açıklama yapıyor. Diyorlar ki bak kardeşim işkembeyi kübradan sallamıyoruz. Her hastanede çalışanlar, sağlık çalışanları içinde bizim üyemiz olan doktorlar var. O hekimler bize hastaneye ilişkin bilgileri aktarıyorlar. Ve biz görüyoruz ki şu anda Türkiye'de normalleşebilecek bir durum yok. Yapmayın bunu. Ama hep beraber bugünü bekliyoruz. Bugün Bakanlar Kurulu toplanacak. Sanki çok lazımmış gibi. Sanki bakan gerçekten bir işe yarıyormuş gibi. Sağlık Bakanı mesela bugün orada sunum yapacağını düşünüyor. Gerçekten çok etkileyici. Hafta sonu şöyle bir köpük yaratıldı. Gördünüz muhtemelen sosyal medya kullananlar özellikle. Denildi ki ya bak böyle analiz yapanların da hastasıyım ayrıca. Fahrettin Koca istifa etmiş. Sebep? İşte özür diledi diye çok bozulmuşlar. Ne dur dur bir ne olmuş? Özür diledi. O özür değil ki. Özür değil ki o. O cenazede öngöremediğim için özür diledim dedi. Onda tırsacak bir şey, korkacak, bağıracak bir şey yok ki. Eğer adamı atacaksan bunun için atma. Ayrıca hepimiz çok iyi biliyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardan istifa edemezsin, edebilemezsin. Etmen tartışma konusu bile yapılamaz. Ha, ailenin içinden olursun, o zaman bile edemezsin. Sen ettim zannedersin, çağırırlar seni. Gel buraya gel diye. Yani affını iste bakayım. Ama ben istifa ettim. Affımı talep ediyorum ben. Tamam, affettim, defol. En fazla bu olur. Yani o da çok ileri aile üyesi falan olman lazım. Çok zor. Yoksa öyle istifa edebilmek falan. Yavaş, yavaş. Kasayı takarsın. Devam edelim. Devam edelim. Bir gün gazetesi böyle. Evrensel'e bakalım. Evrensel'in manşeti çocuk cezaevleri bilinmezlik kuyusu. 17 yaşındaki Kadir Aktar'ın Maltepe Çocuk Cezaevinde şüpheli intiharı sonrası araştırdığımız çocuk cezaevlerindeki tablo şöyle. Çocuklar yaşadıklarını anlatamıyor. Kurumlar hak savunucularının sorularına cevap veremiyor. Halk savunucuları da zaten biliyorsunuz. Hakları da fezleke düzenleniyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi mesela örneklerden bir tanesi diye. Cezaevinde çıplak arama var diyorsun. Onurlu bir kadın bu kadar bekler mi diye yanıt alıyorsun. Düşünsene bunlar yaşandı Türkiye'de. İnsan düşününce bile midesi bulanıyor değil mi? "28 Şubat aktörleri yeniden sahnede." Evrensel'de de var birinci sayfada. Hukuksuzluğun bugün açısından 28 Şubat darbe sürecini aştığını belirten Fatma Bostan Ünsal, 28 Şubat aktörlerinin yeniden sahneye çıktığını ve hukuk devlet dışındaki uygulamaların destekçisi olduğunu görüyoruz diye belirtti. Fatma Bostan Ünsal adını anmışken Faruk Ünsal'ın da aynı zamanda eşi. Yani eşi olması bir şey değiştirir mi? İkisi beraber karı koca hak savunucusu aynı zamanda ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde önemli isimlerden biriydi. Fatma Bostan Ünsal. Neden? Çünkü ilk düzenlenen Kızılcahamam kampında çok iyi hatırlıyorum. İktidara geldiklerinin hemen ertesindeki işte o baharda yapılan Kızılcahamam kampında. O zaman cemaatin otelinde kalırlardı. Nereden? Nereye? Otelde kalırlardı. Vallahi orada. Asya Termal. Neyse orada ilk toplantıda ilk kavgayı çıkartan insandır Fatma Bostan Ünsal. Haberini ben yapmıştım doğrudan biliyorum. Gerekçe de ne biliyor musunuz? Bakanlar daha yeni iktidar bak düşün. Bakanlar kendilerini ne zannediyor ya bizle niye görüşmüyorlar? Çok doğru bir kavga. Her zaman olduğu gibi kadınlar daha cesur davranmıştı. Siz kimsiniz ya önce bizle görüşeceksiniz siyaseti yapan biziz demişti. Zaten sonra da çok kalmadı. Partinin içine. Kaldırılmadı da denilebilir. Salla bunu Yeni Şafak'a bakalım ya. Oh! Güzelliğe bak. CHP'nin hedefi Türkiye'yi aşısız bırakmak. Aşısız bırakmak mı? Aşıyı alan CHP değil ki. Kesik kılıçlar alıyor. CHP'nin dezenformasyonları Türkiye'nin büyük başarı gösterdiği aşı tedarik ve dağıtımını hedef almaya başladı. Erken yapılan anlaşma en ucuz aşının Türkiye'ye gelmesini sağladı ancak Kılıçdaroğlu asılsız iddialarla Sağlık Bakanlığı'nı ticari sırları açıklamaya zorlamak ve Türkiye'nin hem Sinovac hem Çin'le arasını bozmak istiyor. Ya bir ülkenin bir firmayla arası bozulabilir mi? Hakikaten ne yapmakta neyi hedeflemektesiniz siz ya? Türkiye'nin Çin'le arasının bozulması eyvallah da. Türkiye'nin Sinovac'la arasının bozulması ne demek ya? Ya şöyle bir şey olabilir mi mesela? Atıyorum Tayyip Erdoğan'ın. Yani biz devlet olarak yani Tefal'le çok şey yapmayı, görüşmeyi çok düşünmüyoruz. Ne farkı var ki bunun? Devletler firmalarla iyi ilişki kurmak zorunda falan değil ki. Yani bak sevgili Rowen tabii. Yani son dönemki tavırlarından hiç hoşnut değilim. Sen kimsin? Türkiye. Aşı CHP getirmiyor ki ya. Bak buradaki hikaye ne biliyor musun? Buradaki hikaye ne anlatılan? Şimdi geçen hafta grup toplantısında da Kemal Kılıçdaroğlu dillendirdi. 1 milyon doz aşıdan bahsediliyor. Ve bu aşı Sinovac tarafından Türkiye'ye yollanan ilk 1 milyon doz için bedava yolladı. Ama Devlet Malzeme Ofisi'nin tanesine 12 dolardan hesap yaparak 12 milyon dolarlık fatura kestiği söyleniyor. Ve haliyle Kemal Kılıçdaroğlu soruyor. Murat Emir ilk soran aslında. CHP'nin Ankara milletvekili. Doktor adam hekim. Ya böyle bir şey var mı? Sağlık Bakanı bir açıklama yapıyor. Açıklamadan siz bir şey anladınız mı? Valla ben hani sonuçta 25 sene muhabirlik yaptım. Dinlemek işimin bir parçası. Hiç bok anlamadım ben dediğinden. Hiçbir şey anlamadım. Aracı firma var. Ana firma var falan filan. Ama şunu çok net anladım. Dedi ki bizim dedi Ticari sırrımızı açıklamaya zorluyorlar. Halbuki dedi biz dünyada en ucuz aşıyı aldık dedi. Ve dedi ki aşı fiyatları çünkü dedi gizli tutulur dedi. Ya çok özür dilerim hani kafası bir parça çalışan yani işte kendi yemeğini falan yiyebilen, ayakkabı bağlayan, motor becerisi olan bir insanım çok şükür. Biz aşının fiyatının bütün dünyada konuşulmadığını biliyorsak diğer ülkelerin kaça aldığını nereden biliyoruz? Helen hiç böyle düşünmedik biz. Yani şimdi öyle ya mantık hani siz diyorsunuz ya bizim aldığımız fiyatı kimse bilmiyor diye. Niye? Çünkü biz de onların kaça aldığını bilmiyoruz. E o zaman nasıl oluyor mesela? Türkler 12 dolar almış. Ne? 12 dolar mı? Kır Sinovac kaşığı. Kır hepsini. Kır. E onun kaça aldığını bilmiyoruz ki. Ya şöyle dediyse mesela size. Fahrettin abim al bunu. Al bunu. Please Mr. Husband. Take it. Ya al sana ucuz. Abim sen bana güven. Bana güven ya. Hayır bir şey çıkarsa ben buradayım. Zaten kime sorsan gösterir. Tankşin Sinovac. Yani. Ülkenin yalnız bizim firmayla arası bozulmazsa. Hani bireysel olarak bozabilirsin. Ülkelerin firmayla arası bozulursa o kötü. Gerçekten. Evlerden ırak bir Tansu Çiller fotoğrafı var ki. Hani Heidi'nin öğretmeni vardı ya Bayan Rottenmeier. Onun gibi. Yemin ediyorum yani çocukluk kabusu olur. Önce Demirel sonra Yılmaz'la mesaj geldi. Bak bak. Cumhurbaşkanı Demirel bana ve Erbakan'a asker ayakta şeklinde mesajlar iletti. Hatta tehditler öyle boyutlara geldi ki evlatlarım ailem hedefteydi. Ne yapacaksınız bana yapın. İpim cebimde dedim. İpim cebimde mi dedin? İpim cebimde. Hanımefendi Türkçe ile Türkiye ilişkin hiçbir şey bilmiyorsunuz ve hiç değişmemişsiniz ya. Ben sizi 97'de bırakmıştım. Hiç değişmemişsiniz. O zaman da çünkü Mesut Yılmaz çok kötü çarpmıştı hanımefendi. Televizyon programında karşılıklı söyleşirlerken demişti ki bu söyledikleriniz yalan. Getirelim kutsal kitabı el basalım yemin edelim. Mesut Yılmaz da demişti ki hanımefendi burada böyle bir şey olmuyor. O dediğiniz Amerikan hukukunda. İpim cebimde deyince onun gideceği yer başka. Hani ipim cebimde, kuşağım yanımda, ipim ve kuşağım ben beraber takılıyoruz. İp, kuşak, ben üçümüz takılıyoruz. O olur. Ama muhtemelen onu kastetmediniz. Ben burada izleyicilere de çok anlattım sizle ilgili. Yani her bak hatırladığımda gülüyorum sonra sinirim bozuluyor ama bu da dereceye girer. Kefenim yanımda denir ona. Kefen? Bir çeşit bol elbise, beyaz. Yani öyle de düşünebilirsiniz. Mübarek Kurban Bayramı'nı değil, Ramazan da değil, bu mübarek gününüzü kutluyorum demiş insandır kendisi. Türkiye ile ilişkisi, hani bu insanlar nasıl yaşar, ne yer, ne içer, hiçbir fikri yoktur. Gerçekten hiçbir fikri yoktur. Şimdi o da goy goy yapmak için demiş ki ipim cebimdeydi. Öbür cepte de topaç olması lazım o zaman. İp cepteyse öyle kullanılır onlar çünkü. Ya da kuşaktır o. Ha ip de olur. Kuşak var mıydı yanınızda? Ondan da olur o. Hiç değişmemiş ya. Hiç ev hala evlerden ırak. Hala evlerden ırak yani. Akşam gazetesine bakalım. Akşamın bugünkü manşeti şimdi birlik zamanı. Anam aynı fotoğraf burada da var. Şimdi birlik zamanı. Kim? Bir tarafta Erdoğan öbür tarafta Bayan Rottenmeier var. Erdoğan darbeleri bitirdi. Şimdi birlik zamanı. 28 Şubat darbesiyle iktidardan uzaklaştırılan hükümetin başbakan yardımcısı Çiller o günleri anlattı ve birlik çağrısı yaptı. Ne diyorsunuz? O günleri anlatmamış olabilir ha. Anlattığı o günler olmayabilir. Bak biriniz dikkatli dinleseydiniz. Biz çok haber yaptık Ankara'da muhabirler bundan. Anlattığı o değil çünkü onun çoğu zaman. Bambaşka bir şey anlatıyor. Esat Kıratlıoğlu düzeltirdi. Bu saçmalardı. Esat Kıratlıoğlu basın toplantısı yapar bunu düzeltirdi. Alakası yok çünkü hiçbir fikri yok kadının. Hani burası neresi? Önce oradan başlamak lazım. Türkiye. Bunlar kim? İşte bu ülkede yaşayanlar ya buranın vatandaşları. Nasıl insanlardır? Tek tek anlatacağım. Hiçbir fikri yok. Bak ciddi söylüyorum. Hiçbir fikri yok. Demirel'e laf atmış mesela. Demirel, rahmetli Demirel'le ilgili konuşuyor. Ben bu kardeşin, bak benim şahsi tarihimde çok önemlidir. Gerçekten çok önemlidir. Başbakanlık görevini alacağım diye babaya gidiyorum diyerek meclisten çıkışını hatırlarım ben. Babadan dönüşünü onu gören gazetecilerden değil. Babaya gidiyorum diye gitmişti. Ulan çok şey yaşamışız ya. Vallahi şimdi artık aslında bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten Tibet'te bir manastıra kapanma zamanım gelmiş benim ya. Sırf şunu düşünmek bile insanda çok gerginlik yaratıyor. Çok çok geriyor insanı. Babaya gidiyorum, babama gidiyorum. Başbakan olacağım diye gitmişti. İpim cebimde. Ne diyorsunuz ya? Bunu herkesin içinde siz yine de söylemeyin. Hani herkes benim gibi davranmayabilir. Çok terbiyesiz insanlar var. Tanju Hanım. İsim neydisin? Ha, Tansu. Evet. Kısmet ya işte. Nasipten öteye köy yok yani, ne yapacaksın? Şimdi hocam bugün Takvim Gazetesi çıkmış yine. Çıkıyor, bu gazete çıkıyor yani, o çok engellenemedi. Devletten kadınlara A'dan Z'ye destek denmiş, 1'den 9'a kadar sayılmış. Ya arkadaşım hakikaten ağır bakın mı gerizekalısınız siz ya? Biriniz fark etmediniz mi bunu? Abi orada A'dan Z'ye diyoruz, aşağıda rakam kullanmayalım diye. Hiçbirinizin gelmedi mi aklına? Biz niye öyle yaptık ya? Ne bileyim abi, sen dedin. A'dan Z'ye destek diyor, 1'den 9'a kadar ayırmış. İşte olmuyor. Koronanın son demi var haber. Gerçekten çay anlatıyor. Demli çay görüntüsü var. Siyah çayda hangi vitaminler bulunuyor? Virüsü nasıl bitiriyor? En çok artırdığı hormon ne? Bil bakalım. Ne? Bilmiyorum ki. İnsülin ağrı kesin. Geç. Şeker hastalığı haberi. Rizeli Azimi. Azmi yazılır aslında da tabii burada. Şimdi bu NASA'nın Mars'a yolladığı araç var ya, Perseverance. Perseverance. O azim demek biliyorsunuz. Onunla ilgili. NASA Mars'a Perseverance'ı yolladı. Aracın otonom güdüm sistemine ise bir Türk imza attı. Rizeli Profesör Doktor Behçet Açıkmeşe'nin hazırladığı algoritma sayesinde inişte hiçbir sorun yaşanmadı. İşte sorun bu. Behçet Hoca'nın neden Türkiye'de bu çalışmalarla uğraşmadığını, neden yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını tartışmalıyız bence. Ya yoksa insanlık için çok büyük başarı bu. Çok büyük başarı. Ama neden? İstanbul Boğazı'nın incisi Mahmut Nedim Paşa yalısı satışa çıkarıldı. Dayalı döşeli $249 million. Ne abi? 249 milyon dolar. İyi, o 1 milyon doları indirdiğiniz iyi olmuş ya. Yani sonuçta pazarlık payı bırakmak lazım çünkü. Pazarlık sünnettendir hocam. Lazım. Komşunun hayali tepe delenli hazinesi. Bak bu haberi dikkatli dinleyin. Niye? Bir denizin iki kıyısında birbirine fena halde benzeyen iki milletiz biz çünkü. Fena halde benzeyen. Dikkat. Krizle boğuşan Yunanistan'da umut tacirleri çoğaldı. Batı Trakya ve Mora'da kaçak defineciler yakalandı. Ali Paşa'nın 500 milyon dolarlık gömüsü varmış denilen Yanya'da her yer kazıldı. Şimdi burada isimleri değiştir. Krizle boğuşan Türkiye'de umut tacirleri çoğaldı. Tamam. Marmara'da ve Kabuk, yani nereye söyleyelim mesela? Sinop'ta, tamam mı? Hani Yarımada'dan bahsediyor. İşte Sinop'ta ve Taşucu'nda kaçak defineciler yakalandı. Ali Paşa'nın 500 milyon dolarlık gömüsü var denilen Sinop'ta kazılmadık yer kalmadı. Haber değişti mi? Bence değişmedi. Çok benziyoruz ya. Çok benziyoruz gerçekten. Bak adam dolandırıcılık yapıyor orada. Aynı mantıkla yapıyor. Aynı mantıkla. Mesela bak Yunanistan'a gittiğinde, oraya gidenleriniz vardır, biliyorlardır. Dolandırılmayan, az dolandırılan grup Türkler. Niye? Lan biliyoruz onun dolandırma metotlarını. Bizde oldu onlar. O da biliyor zaten. Türksen sana çok bulaşmıyor. Çünkü biliyor ki bu kaç tur geçmiş onun içinden zaten. Aynı. Kek denenler hep böyle Orta Avrupalı garibanlar. Kafası çalışmıyor çünkü. Size bir tane de mektup okuyayım, gideyim ondan sonra 11:20. Çünkü bugün Radyo ODTÜ'deki kardeşlerimle bir araya geleceğim. Saat 12'de onlarla bir asfali edeceğiz kendi aramızda. Hocam ben 37 yaşındayım, tansiyon hastasıyım. Eyvallah, geçmiş olsun. Hastalık yüzünden hanımla kardeş olduk. Sebep? İşte yani hastaydım, çok iyi baktı. Baktım çok iyi insan, kardeş gibiyiz. Ben bittim be hocam. Derdimi kimselere anlatamıyorum. Bari siz yardım edin. Benden umut var mı? Hazır mıyız? Neden olmasın? Nokta. Hocam bu soru soru. Neden olmasın soru. Bak neden, niçin, nasıl, nerede, kim, nasıl, bunlar soru. Bununla başlıyorsa bir cümle sonuna soru işareti koyuyoruz. Çok basit. Umut biterse her şey biter. Neden umudunu yitirdin anlamadım. Bu kadar kolay teslim olma. Gerilim de tansiyonu yükseltir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına git, takibe başla, tetkiklerini yaptır. Tansiyon ilaçları cinsel isteği sertleşmeyi olumsuz etkileyebilir ama ilacını değiştirerek bu sorunu çözebiliriz. Şimdi buraya çok dikkat. Bu zaten yoksa hiç okumayacaktım ben. Akıntı tahliline göre mikrop mu yoksa erkeklik sıvısına ait bir akıntı mı? Öğrenir tedbir alırız. Eşinle de sıkıntını paylaş. Hocam mektup karıştı galiba. Arkadaşın akıntısı kokuntusu yok. Öyle bir durum yok yani. O diyor kardeş olduk biz diyor. Tansiyon hastasıyım diyor. İlaç içiyorum ben. O diyor olayım diyor. Beni bitirdiler hocam diyor. Biraz da böyle finceden Müslüm Gürses tadı katmış olaya. Akıntıya ama yazmışsın. Akıntı tahlilini bir yaptıralım. Hocam mektubun tamamını mı paylaşmıyorsun bizle? Hayır, bunu nereden çıkarttın ki? Acaba başka mektup hazırlıyordun, araya mı kaynadı? Ya da mesela bu mektubu sen değil yazan ya, aşk olsun. Ben aksini hiç düşünmedim. Yok, sen kendi hayatta hiç öyle düşünmedim. Geliyor bu mektuplar, ben eminim. Da işte böyle sıkıntılar oluyor arada. Patlıyorsun mesela bir yerden. Ondan sonra gidiyor. Acaba başka bir yere mi yapacaktın ya bunu? Hocam eşim ikinci doğumunu yaptı kendi kendine. Senin hiçbir dahilin yok. Bu ikinci doğum yaptı ya. Geldim bir gün eve, ikinci doğum yapmış bu. Yaşlanma korkusuna girdi. Daha az ilişkiye girelim diyor. Böylece genç kalacakmış. Ben ne yapacağım? Yaşlanacaksın. Vallahi Kavafis der ki aynı mahallede yaşlanacaksın. Hakikaten. Acaba öyle bir şey mi? Senin çok felsefi değil de. Eşin korkularına teslim olursa daha hızlı yaşlanır. Kaygıyla genç kalmaya çalışmak elekle su taşımaya benzer. Ben bu adamı boşa sevmiyorum hocam. Şundaki kalibre var ya. Ayrıca ilişki, bak. Ayrıca ilişki bedensel yenilenmeye yönelik sistemin çalışmasını sağlar. Sağlıklı ilişki huzurlu ve keyifli bir sosyal yaşamın temelidir. Son cümleden emin miyiz? Sosyal yaşam mı demişiz lan oraya? Keyifli bir yaşamın. Hani sosyal ortamda inşallah girmiyordur cinsel ilişkiye. Bilmiyorum yani, sonuçta kendi kararı. Herkes razıysa ben tamam hocam. Ben girmem o işe. Bana ne yani? Ben sizin hayatınızı der geçerim ama keyifli bir yaşamın temelidir olabilir mi acaba? Sosyal düşmüş oraya bir tane. Bak mesela akıntıyı buraya koyabilirdin. Akıntıya da sonra baktırırız. Hangi akıntıya? Konuşturma beni şimdi. Bilir onlar. O kendini bilir. Hocam imadan götürüyor biliyorsunuz mevzuyu genelde. Büyük ima yapar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Haftayı benimle karşıladığınız için sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz ama demokrasi böyle bir şey zaten. Biz birlikte yaşamak zorundayız. Çünkü aynı ülkenin insanlarıyız. Kimimiz içindeyiz, kimimiz farklı gerekçelerle uzağındayız işte. İş için, aşk için, macera için, öğrencilik için, bir şey için uzağındayız. Ama Türkiye deyince aynı anda eş zamanlı burnumuzun direği sızlıyor. Bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz biz. İyi yaşamanın yolunun birbirimizle iyi yaşamaktan geçtiğini biliyoruz ve bunun adına demokrasi denildiğini, demokrasinin kolay bir şey olmadığını da farkındayız. Tamam, o zaman konuşacağız kardeşim, konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşacağız. Çünkü bunu yaparsak anlayacağız ki farklılıklarımız zenginlik haline gelebilir. Gerçekten böyle yaşayabiliriz. O zaman bu yayın sürsün kardeşim. Benim de bu yayına katkılarım olsun. Ne yapacağınızı biliyorsunuz işte. Patreon'u biliyorsunuz. YouTube'da şu yukarı doğru baş parmak. YouTube'dan izleyenler bak. Şu dakika itibariyle 1382 kişi eş zamanlı izliyor. 780 daha beğeni. Yemin ediyorum bak aradaki 600 küsür kişi. Evlerinizden buldurtmayın kendinizi. Bulurum çünkü biliyorsunuz takıntılıyım bu konuda. Tek tek bulurum. Yapmayın. Ya beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklayın onu. O önemli. Çünkü o zaman YouTube başkalarına da tavsiye edecek bu yayını. Onun dışında da başka türlü nasıl desteklerim derseniz unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını da anlatan bir maille yanıt veririm ama en büyük desteğinizin değişmeyeceğini, onun da burada bulunmak olduğunu unutmayın. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, çok huzurlu bir gün ve şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.